Ayrım 40.
Şimdi eve gidiyorum yeniden. Kayınpederin arkasındaki pencerenin tahtalarını gösterdim. Biraz sonra buraya ve kapıya taarruz edersiniz. Ben bağırınca kesersiniz. Hasan gelirse hiç çekinmeden vuruşun. Bütün bu sözler kendisine zeval olmayacak elçinin diyeceği şeyler değildi elbette. Ama bu Ester kaptırıyor işte kendini. Bohçacı diye seslenir seslenmez kapı bu sefer hemen açıldı. Doğrudan kayınpederin karşısına çıktım. Bütün mahallede bu yakanın kadısı da herkes Şeküre'nin çoktan boşandığını, yeniden Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak evlendiğini biliyor dedim. Senin çoktan ölmüş oğlun dirilip cennetten ta Hazreti Musa'nın yanından dönüp yanınıza gelse de Şeküre'den boşanmıştır artık, para etmez. Evli kadını kaçırıp da burada alıkoyuyorsunuz. Kara bunun cezasını kadıdan önce kendi adamlarıyla vereceğini söylememi istedi. Yanlış iş yapar, dedi kayınpeder incelikle. Şeküre'yi biz kaçırmadık ki. Ben hamdolsun bu çocukların dedesiyim. Hasan amcalarıdır. Şeküre kimsesiz kalınca ne yapsın, bize sığındı. İsterse hemen çocuklarıyla dönebilir. Ama unutma, burası da onun çocuklarını doğurup mutlulukla büyüttüğü kendi evidir. Şeküre, dedim düşüncesizlikle. Babanın evine dönmek istiyor musun? Mutlu ev sözü yüzünden ağlamaya başlamıştı. Babam yok, dedi. Yoksa ben mi öyle işitmiştim? Çocuklara önce eteklerini, sonra onu oturtup göğsüne sarıldılar. Hepsi birbirlerine sarılıp bir top olup ağlaştılar. Bu Ester hiç aptal değildir. Ağlamakla Şeküre'nin bir seçim yapmadan her iki tarafı da idare ettiğini çok iyi anlıyordum. Ama içtenlikle ağladığını da biliyordum. Çünkü ben de ağlamaya başlamıştım. Az sonra baktım yılan Hayriye de ağlıyor. Evde ağlamayan tek kişi yeşil gözlü kibar kayınpederin hakkından ise karanın ve adamlarının o anda başlayan saldırısı geldi. Pencere tahtalarına vurulmaya, kapı zorlanmaya başladı. İki kişi kapıya dayanmış, bir çeşit koçbaşıyla vurarak zorluyorlar. Her vuruş evin içinde top atlamış gibi ses yapıyordu. Sen gün görmüş, efendi adamsın, dedim kendi gözyaşlarımdan da cesaretlenerek kayınpedere. Kapıyı açıp Şeküre'nin geldiğini söyle de dursun dışarıdaki kudurmuş itler. Evine sığınmış kimsesiz bir kadını, üstelik gelinini sen olsan sokağa atar bu itlere bırakır mısın? Kendi istiyor gitmeyi, dedim. Ağlamaktan tıkanan burnumu mor mendilimle sildim. O zaman kapıyı açıp çıkıp gidebilir, dedi. Şeküre'nin çocuklarının yanına oturdum. Kapıya yüklenenlerin korkunç gürültüsü yüzünden her yeni hareket daha çok gözyaşı için bahane oluyordu. Çocuklar daha da şiddetle ağlamaya başladılar. Bu da hem Şeküre'nin hem de benim gözyaşlarımı hızlandırdı. Ama ikimiz de evi yıkar gibi inen darbelerin, dışarıdaki tehdit bağırışlarının da hesabını yapıyor, vakit kazanmak için ağladığımızı da biliyorduk. Güzel Şeküre, dedim. Kayınpederin izin veriyor. Kocan kara bütün şartlarını hemen kabul etti. Seni aşkla bekliyor. Bu evde işin yok artık senin. Dışarlıklarını giy, peçeni tak, bohçanı, çocuklarını al, kapıyı aç, tıpış tıpış gidelim artık evine. Bu sözlerim çocukların gözyaşlarını hızlandırdı. Şekirin'in de gözlerini açtırdı. Hasan'dan korkuyorum, dedi. Sonra intikamı korkunç olur, vahşidir. Buraya ben kendim geldim çünkü. Bu yeni evliliğini bitirmez ki hiç, dedim. Çaresiz kalmışsın. Elbette bir yere sığınacaksın. Kocan olup biteni affetti bile. Seni kabul ediyor. Hasan'ı ise yıllarca nasıl idare ettik, yine idare ederiz. Gülümsedim ona. Kapıyı ben açmam ona, dedi. O zaman kendi gönlümle dönmüş olurum. Canım Şeküre'm, ben de açamam kapıyı, dedim. Sen de biliyorsun ki o zaman sizin işlerinize burnumu sokmuş olurum. Benden bunun intikamını daha da acılırlar. Bana hak verdiğini gözlerinde gördüm. Kimse açamaz o zaman kapıyı, dedi. Bırakalım kırsınlar da girip alıp bizi zorla götürsünler. Bunun Şeküre ve çocukları için en iyi çözüm olduğunu hemen anlayarak korktum. Ama o zaman kan dökülür, dedim. Kadı girmezse işin içine kan girer. Kan davası yıllar sürer. Şerefiyle yaşamak isteyen hiç kimse kapısı kırılıp, evi basılıp, içinden kadın alınınca seyirci kalamaz. Makul bir cevap yerine çocuklarına sarılıp var gücüyle ağlamaya başlayınca bu Şeküre'nin ne kadar sinsi ve hesapçı olduğunu bir kere daha pişmanlıkla anladım. İçimden bir ses her şeyi bırakıp gitmemi söylüyordu. Ama kırılırcasına dövülen kapıya ben de sokulamazdım artık. Aslında hem kapıyı kırıp içeriye girmelerinden korkuyordum hem de kırmamalarından. Çünkü bana güvenen ve işleri ileri götürmekten korkan karanın adamlarını her an geri çekebileceği, bunun kayınpederi cesaretlendireceği de aklıma geliyordu. Şeküre'ye iyice sokulunca yalancıktan ağladığını anladım. Ama daha da kötüsü hiç taklit edilemeyecek bir şekilde titriyordu. Kapıya yaklaşıp var gücümle bağırdım. Durun, yeter artık! Dışarıdaki harekette içerideki ağlamalar bir an durdu. Orhan açsın kapıyı annesi, dedim. Ani bir ilhamla ve çocukla konuşur gibi tatlı bir sesle. O evine dönmek istiyor. Kimse kızmaz ona. Daha ben sözümü bitirdim bitirmedim. Orhan annesinin gevşeyen kollarından çıkıp bu evde yıllarca yaşamış biri gibi önce sürgüyü, sonra kapı tahtasını, sonra mandalı açıp kapıdan iki adım geri çekildi. Kendi kendine açılan kapının aralığından dışarının soğuğu içeri girdi. Öyle bir sessizlik oldu ki ta uzaklarda tembel bir köpeğin iş olsun diye havladığını hepimiz işittik. Şeküre annesinin kucağına dönen Orhan'ı öpünce ''Hasan amcama söyleyeceğim'' dedi Şevket. Şeküre'nin kalkıp feracesine elini aldığını, çıkının hazırlandığını görünce öyle rahatladım ki gülmekten korktum. Oturup mercimek çorbasından iki kaşık aldım. Kara evin kapısına hiç yaklaşmamak gibi bir akıllılık daha etti. Bir ara Şevket sürgüyü içeriden sürüp kendini rahmetli babasının odasına hapsedince de yardıma çağırmamıza rağmen kara eve adımını hiç atmadı. Adamlarını da içeri bırakmadı. Annesinin Hasan amcasının kabzası yakutlu hançerini almasına izin vermesi üzerine Şevket de evden çıkmaya razı oldu. Hasan'dan kırmızı kılıcından korkun dedi kayınpeder bir yenilgi ve intikam havasından çok hakiki bir endişeyle. Torunlarını tek tek saçlarını koklayarak öptü. Şeküre'nin kulağına da bir şeyler fısıldadı. Evin kapısına, duvarına, ocağına aceleyle son bir kere daha baktığını görünce burasının Şeküre'nin ilk kocasıyla hayatının en mutlu yıllarını geçirdiği yer olduğunu bir daha hatırladım. Şimdi aynı evin iki mutsuz ve yalnız erkeğin barınağı olduğunu, ölüm koktuğunu Şeküre görüyor muydu? Kalbimi kırdığı için dönüş yolunda ona sokulmadım. İki yetim çocukla biri cariye, biri Yahudi ve biri dul üç karı bizleri dönüş yolunda birbirimize yaklaştıran şey gecenin soğuğu ve karanlığı değil. Yabancı mahallelerin ve zor geçilir sokakların darlığı ile Hasan'ın korkusu oldu. Karının adamlarıyla korunan kalabalık kafilemiz tıpkı bir hazine taşıyan kervan gibi sapa yollardan, ara sokaklardan, kuş uçmaz kervan geçmez ücra mahallelerden yol aldı ki bekçilere, yeniçerilere, meraklı mahalle kabadayılarına, haydutlara ve Hasan'a çatmayalım. Kim zaman göz gözü görmez bir zifiri karanlıkta birbirimize ve duvarlara çarpa çarpa yolu bulduk. Hortlakların, cinlerin, yer altından çıkacak şeytanların bizi karanlıkta kapıp kaçıracağını sanıp birbirimize iyice sarıldık. Ellerimizle yoklayarak hissettiğimiz duvarların, kapalı kepenklerin hemen arkasında gecenin soğuğunda horlayarak, öksürerek uyuyanlarla ahırlardaki hayvanların iniltisini işittik. En fakir, en fena semtler yani göçmenlerle çeşit çeşit uğursuz milletin ahalisinin konakladığı mahalleler hariç, İstanbul'un bütün bu sokaklarını adımlamış ben Ester, arada bir dipsiz bir karanlığın içindeki dön dön bitmez sokaklarda yitip gittiğimizi sansam da, gündüzleri elimde bohçam sabırla geçtiğim kimi köşeleri yine de tanıyabiliyordum. Terzibaşı sokağının duvarlarını, Nurullah Hoca bahçesine bitecek ahırın nedense tarçın gibi kokan keskin bok kokusunu, Cambazlar Sokağı'ndaki yangın yerlerini, Doğancılar geçidiyle açıldığı meydandaki Kör Hacı Çeşmesi'ni tanıdım da, Şeküre'nin rahmetli babasının evine değil, çıkaramadığım bir başka yöne doğru gittiğimizi anladım. Öfkeye kapıldı mı ne yapacağı hiç belli olmayan Hasan'dan, ve o iblis katilden ailesini saklamak isteyen karının sığınacak bir başka yer bulduğunu anladım hemen. O yeri öğrenebildiysem size şimdi Hasan'a da ertesi sabah söylerdim. Kötülüğümden değil, Şeküre'nin Hasan'ın ilgisini yeniden isteyeceğinden emindim de ondan. Ama akıllı kara haklı olarak bana hiç güvenmiyordu artık. Esir pazarının arkasında karanlık bir sokaktaydık ki sokağın ucundan bağırışlar, çağırışlar, haykırmalar geldi. Bir itiş kakış işittik. Baltalar, kılıçlar, odunlar birbirlerine girip dövüş başladığı zaman duyulan o benzersiz çakırtıyı ve can yanınca çıkan çığlıkları korkuyla tanıdım. Kara kendi büyük kılıcını güvendiği bir adamına verdi. Şevket'in elindeki hançeri zorla alıp onu ağlattı. Ve Şeküre, Hayriye ve çocukları, berber çırağı ve öteki iki adamla uzaklaştırdı. Medreseli oğlanın beni kestirmeden evime götüreceğini söyledi. Beni onlarla bırakmadı. Bir rastlantı mıydı bu, yoksa saklanacakları yeri benden kurnazca gizlemek için miydi? Geçmek zorunda kaldığımız dar sokağın ucunda kahvehane olduğunu anladığım bir dükkan vardı. Kılıç dövüşü belki de başlamadan bitmişti. Bağıra çağıra içeri girip çıkan bir kalabalık, önce yağmalıyorlar sandım, kahvehaneyi tahrip ediyordu. Fincanları, cezveleri, bardakları, sehpaları biz meraklılar meşalelerin ışığında seyredip ibret alalım diye önce dikkatle dışarı çıkarıyorlar, sonra hepimizin gözünün önünde kırıyorlardı. Bu işi durdurmaya çalışan birini biraz dövdüler ama kurtulabildi sonra o. Başta dertlerinin dedikleri gibi yalnızca kahveyle ilgili olduğunu sandım. Kahvenin zararlarını, nasıl gözü, mideyi bozduğunu, beyni bulandırıp adamı imandan çıkardığını, nasıl bir frenk zehiri olduğunu, güzel kadın kılığına giren şeytan ona sunduğu halde Hazreti Muhammed'in nasıl kahveyi geri çevirdiğini anlatıyorlardı. Sanki terbiyevi bir gece eğlencesiydi ve eve döndüğümde çok içme şu zıkkımı diye Nesim'i azarlarım diye düşünüyordum. Civarda pek çok bekar odası ve ucuz han olduğu için işsiz güçsüz, kayıtsız kuyutsuz, şehre kaçak girmiş it kopuk takımından bir kalabalığın kısa sürede seyir için birikmesi bu kahve düşmanlarını cesaretlendirdi. O zaman onların meşhur vaiz Erzurumlu Nusret Hoca'nın adamları olduğunu anladım. İstanbul'daki şarap ve fuhuş yuvalarını, kahvehaneleri temizleyip Hazreti Muhammed'in yolundan çıkanları, tekke ayini diye musikiyle raks edip göbek atanları cezalandıracaklarmış. Din düşmanlarına, şeytan ile işbirliği yapanlara, puta tapanlara, zındıklara ve resmedenlere sövdüler. Bu kahvenin duvarlarına resim asılıp, dine ve Erzurumlu hocaya dil uzatılıp, edepsizlikler edilen kahve olduğunu o zaman hatırladım. Yüzü gözü kanlar içinde bir kahveci çırağı çıktı içeriden. Yere yıkılacak sandım. Ama o gömleğinin yeniyle alnındaki, yanaklarındaki kanı sildi. Aramıza karıştı ve bizimle birlikte baskını seyretmeye başladı. Kalabalık korkarak hafifçe gerilemişti. Karanın kalabalık içinde birisini gördüğünü, bir an kararsız kaldığını fark ettim. Yeniçerilerin ya da eli sopalı bir başka kalabalığın gelmekte olduğunu Erzurumlilerin toparlanmalarından anladım. Meşaleler söndü, kalabalık karıştı. Kara benim kolumdan tutup medreseli oğlanın peşine taktı. "Ara sokaklardan gidersiniz," dedi. "Seni evine götürür." Medreseli oğlan da bir an önce sıvışmak istiyordu. Koşar gibi uzaklaştık. Aklım karadaydı ama hareketin dışında kalırsa bu ester size hikayenin devamını anlatamaz ki. 54. Ben kadın. Meddah efendi, "Sen her şeyin taklidini yapabilirsin ama kadın olamazsın," diyorlarmış. Bunun tam tersini iddia ediyorum. Evet, şehir şehir gezip gece yarılarına kadar düğünlerde, eğlencelerde, kahvehanelerde sesimiz kısılana kadar her şeyi taklit edip hikayeyi anlattığımız için evlenmek hiç nasip olmadı. Ama bu kadın milletini tanımayız anlamına hiç gelmez. Çok iyi tanırım kadınları. Hatta 4 tanesiyle şahsen karşılaşmış, yüzlerini görmüş, konuşmuşumdur. Bunlar 1- rahmetli annem, 2- sevgili teyzem, 3- beni hep döven ağabeyimin karısı ki beni görünce çık odadan demiştir. Ona aşık oldum ilk. 4- gezilerim sırasında Konya'da bir açık pencerede bir an gördüğüm kadın. Onunla hiç konuşmamama rağmen yıllarca ve hala ona şehevi duygular besledim. Belki de ölmüştür. Yüzü açık bir kadını görmek, onunla konuşmak, onun insan hallerine tanık olmak biz erkeklerde hem şehevi hem de derin manevi acılara yol açtığı için dinimizin emrettiği gibi kadınları, özellikle güzel olanları nikahlanmadan hiç görmemek en iyisidir. Şehevi hisleri mecburen tatmin için kadınları aratmaz güzel oğlanların dostluğunu aramak tek çaredir. Ve sonunda bu da tatlı bir alışkanlık olur. Frank şehirlerinde kadınların yalnız yüzlerini değil, en çekici yanları olan pırıl pırıl saçlarını, sonra boyunlarını, kollarını, güzel gerdanlarını, hatta anlatılanlar doğruysa güzel bacaklarının bir kısmını ortada bırakacak bir şekilde dolaşmaları, erkeklerin de bu yüzden önlerine sürekli kalkık olup utançla, acılar sızılar içinde zar zor yürümeleri, cemaati elbette felce uğratmıştır. Frank gavurunun Osmanlı karşısında her gün yeni bir kale kaybetmesinin sebebi budur. Güzel kadınlardan uzak yaşamanın ruhumun mutluluğu ve huzuru için en doğru yol olduğunu böylece daha ilk gençliğimde anladıktan sonra kadınları daha çok merak ettim. Daha o sırada annem ve teyzemden başka kadın da görmediğim için merakım esrarlı bir nitelik alır. Sanki kafam karıncalanır ve onların nasıl hissettiğini ancak onların yaptıklarını yaparak, yediklerini yiyerek, sözlerini tekrar, hallerini taklit edip kıyafetlerini giyerek hissedebileceğimi anlardım. Böylece bir cuma günü annem, babam, ağabeyim, teyzem hepsi dedemin Fahrenk kıyısındaki gül bahçesine gittiklerinde ben çok hastayım dedim ve evde kaldım. Gel bak kırda köpekleri, ağaçları, atları görür, taklit eder bizi güldürürsün. Evde tek başına ne yapacaksın? Dedi rahmetli annem. Senin elbiselerini giyip kadın olacağım anneciğim diyemezdim. Karnım ağrıyor dedim. Nane mollalık etme dedi babam. Gel, güreşiriz. Şimdi siz nakkaş ve hattat kardeşlerimi, onlar gidince rahmetli annemin ve teyzemin iç çamaşırlarını ve elbiselerini tek tek giyerken neler hissettiğimi, kadın olmanın o gün anladığım sırlarını anlatacağım. Önce hemen şunu söyleyebilirim. Pek çok kereler kitaplarda okuduğumuzun, vaizlerden dinlediğimizin tersine, insan kadın olunca aslında kendini şeytan gibi hissetmiyor. Tam tersi, rahmetli annemin gül işlemeli yün donunu giyince içime tatlı bir iyilik yayıldı. Kendimi onun gibi hassas hissettim. Teyzemin giymeye kıyamadığı fıstık yeşili ipek gömleğini çıplak tenime deyince içimde bütün çocuklara, hatta kendime karşı bir sevgi yükseldi. Bütün aleme yemek pişirip herkese emzirmek istiyordum. Göğüslerim olsaydı nasıl hissederdim? Böylece biraz anladıktan sonra asıl merak ettiğim şey büyük memeli bir kadın olmak nasıl bir his anlayayım diye göğsüme pek çok şey, çoraplar, peşkeler sıkıştırdım. Ve o kocaman çıkıntıyı görünce, evet peki, şeytan gibi mağrur hissettim kendimi. Erkeklerin gölgesini bile görseler onların peşinden koşacağını, ağızlarını almak için yalvararak çırpınacaklarını hemen anladığım için kendimi çok güçlü hissettim. Ama ben güçlü olmak istiyor muydum? Aklım karışmıştı. Hem güçlü olmak istiyordum hem de bana acısınlar istiyordum. Hem hiç tanımadığım zengin, kuvvetli ve akıllı bir erkek beni delice sevsin istiyordum hem de ondan korkuyordum. Annemin çeyiz sandığının dibindeki yaprak nakışlı çarşafların yanındaki mis kokulu yün çorapların içine sakladığı burmalı altın bilezikleri takıp hamam dönüşü yanaklarını daha da kızartmak için yüzüne sürdüğü allığı sürüp teyzemin çam yeşili feracesini giyip aynı renk ince peçeyi saçlarımı toplayıp takıp sedef çerçeveli aynada kendimi seyredince ürperdim. Onlara hiç dokunmadığım halde gözlerim, kirpiklerim şimdi kadın gözü ve kirpiği olmuşlardı. Yalnız gözlerim ve yanaklarım gözüküyordu ama ben çok güzel bir kadındım ve bu beni çok mutlu etti. Bunu benden de önce fark eden erkekliğim kalkmıştı. Bu beni mutsuz etti. Güzel gözümden kopan bir damla yaşın akışını elimde tuttuğum aynada seyrettim. Ve o an acıyla içimden bir şiir geldi. Hiç unutmadım onu. Çünkü aynı anda Yüce Allah'ın verdiği bir ilham ile o şiiri makam ile bir şarkı gibi oynayarak söyleyip derdimi unutmaya çalıştım. Diyor ki kararsız kalbim, doğudayken batıda, batıdayken doğuda olmak istiyorum. Erkeksem kadın, kadınsam erkek olmak istiyorum, diyor öteki yerlerim. Ne zormuş insan olmak, daha da çetini insan gibi bir hayat. Hem önümle, hem arkamla, hem doğuyla, hem batıyla keyif almak istiyorum. İçimden gelen şarkıyı söylediğimi Erzurumi kardeşlerimiz sakın işitmesinler, çok kızarlar diyecektim. Niye korkuyorum ki? Belki de kızmazlar. Çünkü bakın dedikodu olsun diye söylemiyorum ama o meşhur vaiz Husret bile değil, Efendi Hazretleri var ya, evli olmasına evliymiş ama o da tıpkı siz hassas nakkaşlar gibi güzel oğlanları biz kadınlardan daha çok seviyormuş. Bana anlatanların yalancısıyım. Ama ben kendisini zaten kötü bulduğum için aldırmıyorum buna. Çok yaşlı. Dişleri dökülmüş ve ona yaklaşan güzel oğlanların dediği gibi ağzı da çok pis kokuyormuş. Affedersiniz, ayının kıçı gibi. Peki, çenemi kapıyorum ve asıl derdime dönüyorum. Çok güzel olduğumu anlar anlamaz artık çamaşır, bulaşık yıkamak, cariyeler gibi sokağa çıkmak hiç istemedim. Fakirlik, gözyaşları ve mutsuzluk, aynaya bakıp bakıp hayal kırıklığına uğrayıp ağlamak ve hüzün çirkin kadınların işidir. Beni el üstünde tutacak bir koca bulmam lazım. Ama hangisi o? Böylece rahmetli babamın olur olmaz bahanelerle eve çağırdığı paşa çocuklarını, beyzadeleri duvardaki delikten dikizlemeye başladım. Durumun bütün nakkaşların aşık olduğu iki çocuklu, küçük ağızlı o malum güzel kadınınkine benzesin istiyordum. İyisi mi size zavallı Şekure'nin hikayesini anlatayım. Ama durun, söz vermiştim. Çarşamba akşamı şunu anlatacağım diye. Şeytanın kadına anlattırdığı aşk hikayesi. Çok basittir aslında. İstanbul'umuzun biraz yoksulca mahallelerinden kemer üstünde olmuştur. Mahallenin önde gelenlerinden Çelebi Ahmet, Vakıf Paşa'nın katipliğini yapar. Kendi halinde evli, iki çocuklu efendi biridir. Bir gün açık pencereden kara saçlı, kara gözlü, upuzun boylu, simtenli incecik boşnak güzelini görür ve vurulur ona. Oysa kadın evlidir. Çelebi'de gönlü hiç yoktur. Yakışıklı kocasını sever. Böylece zavallı Çelebi derdini kimseye açamaz. Aşktan iğne ipliğe döner. Rum'dan şarap alıp içer ama sonunda aşkını da mahalleden saklayamaz olur. Kendileri de aşk hikayelerine bayıldıkları ve Çelebi'yi çok sevip saydıkları için aşkına da önce saygı duyarlar. Bir iki şakasını edip görmemezlikten gelirler. Ama çaresiz acısına hiç hakim olamayan Çelebi, her akşam sarhoş olup simtenli güzelin kocasıyla mutluluk içinde yaşadığı evin kapısına oturup çocuk gibi uzun uzun ağlamaya başlayınca hepsi korkarlar. Her akşam acılar içindeki aşık ağladıkça ne dövüp atabilirler onu ne de teselli edebilirler. Çelebi de Çelebice kimseye laf dokundurup sataşmadan için için ağlamaktadır. Yavaş yavaş onun çaresiz kederi mahalleye siner. Herkesin kederi ve mutsuzluğu olur. Keyiflerini kaçırır. Hiç durmadan hüzünle akan meydandaki çeşme gibi o da bir keder kaynağı olur. Önce keder lafı, sonra uğursuzluk sözü, sonra da bereketsizlik fikri mahalleye böylece yayılır, benimsenir. Kimi başka yere taşınır, kiminin işi kötü gider. Kiminin de hevesi kaçtığı için sanatını beceremez olur. Mahalle boşaldıktan sonra bir gün aşık Çelebi de karısını, çocuklarını alıp başka yere taşınınca simtenli güzel ile kocası yapayalnız kalırlar. Sebebi oldukları felaket aşklarını soğutmuş, aralarını açmıştır. Ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşar ama hiç mi hiç mutlu olamazlar. Aşkın ve kadınların ne kadar tehlikeli olduğunu anlattığı için bu hikayeyi çok severim diyecektim ki ayol unuttum, bende akıl mı kaldı? Ben şimdi kadın olduğuma göre başka bir şey diyecektim. Peki şöyle bir şey. Aşk ne güzel. Ama kapıdan giren o yabancılar kim?